Ayrım 3. Tek. Hakan Nordik. Sayfa 32. DM birden göğsünde bir sıkışma hissetti. James Fargo hayattaki en iyi arkadaşıydı. Üniversitede başlayan oda arkadaşlıkları DM evlerine kadar devam etmiş, en iyi günlerinde de en kötü ve parasız günlerinde de her şeyi paylaşmışlardı. James tam deli fişek denilen tiplerdendi. Okulu bitirince önce foto muhabiri olarak çalışmaya başlamış, savaş bölgelerine gidip çok iyi röportajlarla dönerek kısa sürede iyi bir isim yapmıştı. Bir süre sonra sadece fotoğrafçı olarak değil, televizyonlar için muhabir olarak da çalışmaya başlamıştı. James gençliğinden beri DM ile birlikte Türkiye'ye epey gidip gelmişti. Memleketi iyice öğrendiğinden ve iyi bir çevre de edindiğinden son yıllarda artık yalnız da gidiyordu. 6 ay önce de İstanbul'a yerleşmeye karar vermişti. İstanbul hem Doğu ile Batı'nın arasında hem de Orta Doğu'ya açılan kapı, bütün sıcak bölgelere istediğim zaman gidip gelebilirim demişti. Ama biraz konuşunca bu yerleşme kararında İstanbul'un coğrafi konumundan çok son seyahatinde tanıştığı Melisa adlı gazeteci bir kızın etkisi olduğu anlaşılmıştı. Hızlı çapkın James'i bu kadar etkileyen ilk kadın olduğuna göre herhalde çok esaslı biriydi. James İstanbul'a yerleştiğinde çevre ülkelere giderek farklı bir iki dergiye ve televizyona freelance çalışmayı planlıyordu. Hem Türkiye'de hem de Orta Doğu'da epey iş çıkıyordu. Ama herhalde Melisa etkisi yüzünden yerleştiğinden beri İstanbul'dan fazla ayrılmayıp yerel konular üzerinde çalışmaya ağırlık vermişti. James'in annesi Janice ikinci eşiyle Miami'de yaşıyordu. James annesini en tehlikeli ülkelerde çalışırken bile 3-5 günde bir mutlaka arar, hiç değilse e-posta atardı. Ama anne annesine sevdiği herkesten daha fazla düşkündü. Anne annesinin beyin kanaması geçirdiğini bilip de James'in aramaması ve onun yanına gitmemesi hayal bile edilemezdi. DM ile bile en fazla 8-10 günde bir haberleşirlerdi. Ama James savaş bölgelerinden bile hep sağ salim döndüğü için DM bugüne kadar hiç merak etmemişti. Kendini birden çok kötü hissetti. Hemen bir vodka koydu, üzerine de biraz light cola. Bir dikişte içti ama yetmedi. Bir tane daha doldurdu. Gene şekeri yükselecek, ertesi gün kendini bok gibi hissedecekti. Yıllardır böyleydi. Sakinleşmek için ilaç yerine içkiye sarılır, sek olanı yeterince hızlı içemediğinden içine tatlı bir şey boca eder, 2-3 bardaktan sonra da durmayı beceremediği için genellikle ertesi gün akşama kadar sürünürdü. Zaten 2 saat sonra İstanbul'da sabah olacaktı, yatmaktan vazgeçti ve 3. bardağı da doldurup televizyonun karşısına oturdu. Ne izlediğinin farkında bile olmadığını anlayınca kalktı. Arayacağı insanların listesini yapmaya başladı. En başa Kemal'in ismini yazdı. Kemal İstanbul'da Milliyet gazetesinde çalışan ortak arkadaşlarıydı. Melisa'nın telefonunu da ondan alacaktı. Sonra James'in ara sıra görüştüğü 3 kişinin daha ismini yazdı. Kanalları dolaştı. Hiçbir şey izlemesi mümkün değildi. Odada volta atmaya başladı. Saat New York'ta 1, İstanbul'da sabah 8 olduğunda telefonun başına geçti. Zaten James'i hem ev hem cep telefonundan Janice ile konuştuktan hemen sonra aramış, yanıt alamayınca telesekretere mesaj bırakmıştı. Kemal'in telefon numarasını tuşladı. Kemal DM'den epeyce genç bir gazeteciydi ve onu James'le tanıştıran da DM'ydi. ''Alo Kemal, ben DM. İstanbul'da mısın?'' ''Hayır, New York'tan arıyorum. Acil bir durum var. Bu yakınlarda James'i gördün mü?''
''Ben de seyahatteydim. Yeni döndüm. Gelince aradım. Telefonu açılmadı. Ne oldu? Bir şey mi var?''
''Annesi aradı. Epeydir haber alamıyormuş. Çok merak ediyor.''
''Ya abi, bu yaşta adamı annesi merak eder mi? Ayrıca biliyorsun bu herif bir haber alır atlar aniden Beyrut'a, Kahire'ye gidiverir.''
''Haklısın. Annesi beni aramasa endişelenmezdim. Ama anne annesi hastanedeymiş. James ona çok düşkündür. Mutlaka arardı. Telefonları da açılmıyor.'' ''Senden rica etsem evine bir uğrar mısın? Melisa ile de bir konuşuver. Belki o bir haber almıştır bu arada. Ama çok acil. Telefonun başındayım. Senden haber bekliyorum.''
''Tamam abi. Yarım saat sonra James'in evindeyim. O arada yoldan Melisa'yı da ararım.''
45 dakika sonra telefon çaldı. Arayan Kemal'di.
James evde değil, Melissa ile konuştum. Kız perişan. Polise haber vermiş bile birkaç gün önce.
Neden?
Melissa ile buluşacaklarmış ama James gelmemiş, haber de vermemiş. Ertesi günde galiba başka bir randevuya gitmediği haberini almış. Melissa devamlı aramış. Ulaşamayınca iki gün arka arkaya evine uğrayıp kapıya not bırakmış. Gene haber çıkmayınca da polise bildirmiş.
Bana Melisa'nın telefonunu ver.
Kemal numarayı yazdırdı.
Sağ ol Kemal.
Telefonu kapatır kapatmaz Melisa'nın numarasını tuşladı.
Melissa Hanım mı?
Evet, kimsiniz?
Ben deme.
Kemal biraz önce aradı, ben de sizden haber bekliyordum.
Hoşbeşle kaybedecek vakit olmadığından DM nezaket kurallarını bir kenara bırakıp doğrudan konuya girdi. Nedir son durum, lütfen bana anlatır mısınız?
Melissa da hızlıca Kemal'in anlattıklarını tekrarladı.
Sizinle randevusuna gelmemiş ama Kemal ikinci bir randevudan daha bahsetti, o nedir?
Benimle buluşmaya gelmeyince çok merak etmedim. Gerçi en azından telefon ederdi. Fakat ertesi gün için ona bir bakanlıkta önemli biriyle randevu ayarlamıştım. Oraya da gitmemiş. Bakanlıktan arayıp haber verdiler. Önce çok kızdım fakat sonra merak ettim. Biliyorsunuz arkadaşlarını sık sık atlatırdı. Ama söz konusu bu kadar zor alınmış bir randevu olunca asla gitmemezlik etmezdi.
Haklısınız.
Defalarca aradım, mesaj bıraktım. Ses çıkmayınca evine gidip kapıya not bıraktım. Sonunda polise gittim.
Polis ne diyor?
Her gün 3-4 kere arıyorum. Allah'tan işi yakından takip eden tanıdığım bir komiser var. Ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor ama henüz hiçbir haber yok. Bu arada komşularına, evin çevresindeki esnafa, birlikte gittiğimiz kafelere, ortak arkadaşlarımıza falan herkese sordum. Kimsenin James'in nerede olduğu konusunda bir bilgisi yok. Bir anda yok oldu.
Ben sizi sık sık ararım ama ev telefonumu da vereyim. Bir haber alır almaz hemen beni haberdar ederseniz çok sevinirim.
Hiç merak etmeyin. Eğer başka bir ülkedeyse ve sizinle temas kurarsa lütfen siz de bana haber verin.
Mutlaka veririm. Her şey için çok teşekkürler.
DM telefonu kapattıktan sonra göğsündeki baskının biraz daha arttığını hissetti. Bir keresinde James Nikaragua'ya gittiğinde 15 gün boyunca hiç haber alamadığını hatırladı. Bu aklına gelince tam rahatlayacaktı ki aklına Janice ile Mary geldi. James cehennemde bile olsa anneannesi hastanedeyken çıkar gelirdi. İçindeki kötü his gittikçe büyüyordu. Yatak odasına gitti, elbiselerini bile çıkarmadan kendini yatağın üzerine attı. Telefon çaldığında hemen fırlayıp çıkmaya hazır olmalıydı.
Neye hazır olacaksa.
Saat 6 gibi gözlerini açtı. 20 yıldır saat 6'da uyanmamıştı. Kalktı bir çay yaptı, televizyonu açtı. Bir süre gene odada volta attı ama o da sakinleşmesine yetmedi. Belli ki oturup haber beklemeye dayanamayacaktı. İnternete girdi, bir saat kadar gazetelere göz attı. Bir dilim ekmekle biraz peynir yedi. Televizyonda sabah haberlerini izlerken kanepenin üzerinde uyuyakaldı. Uyandığında öyle olmuştu.
6. Bölüm.
Bodrumu toparlamış, neredeyse eski haline getirmişti. Epey zamanını almıştı ama olsundu. Yerdeki kurumuş kan izlerini özellikle bırakmıştı. Duvara çakılı halkalar, onlara bağlı zincirler ve sağ duvara dayalı üzerinde aletlerinin durduğu tezgah aynı yerdeydi. Tezgahın üzerindeki tıbbi gereçleri tek tek gözden geçirdi. Her şey yeni müşteri için hazırdı. En sona bıraktığı iş bir önceki müşteriden kalanların bir sonrakine vitrin olacak şekilde düzenlenmesiydi. Bodrumun sol tarafında duvara dayalı metal bir dolap ve büyük bir derin dondurucudan başka bir şey yoktu. Derin dondurucunun kapağını açtı, duvara dayadı, elindeki usturayla içine doğru eğildi. Doğrulduğunda sol elinde bir insan kulağı vardı. Kulağı formol dolu bir kavanoza yerleştirdi, tezgahın üstüne koydu. Duvara dayalı kazmayı aldı. Bodrumun ortalarına yakın bir yere, daha önceden işaretlediği noktaya ilk kazmayı vurdu.
7. Bölüm. Kanepenin üzerinde uyuyakaldığından DM'nin her tarafı tutulmuştu. Kalktı bir kahve içti, duş aldı, giyindi. Kemal'den haber beklerken bari şu dondurmacılar yazısını bitireyim deyip dizüstü bilgisayarını açtı. Yazının olduğu Word belgesi karşısındaydı. Sayfada sadece başlık vardı. Mide bulantısı gene başladı. Aslında kendimden utanıyorum galiba diye düşündü. 3 yıldır depresyon yüzünden %50 enerjiyle yaşıyor ve sadece hayatta kalmak için mutlaka yapması gerekenlerle yetiniyordu. Her işi, hatta yaptığı her hareketi minimumda tutuyordu. Çoğu zaman evde televizyon izlerken kalkıp çay yapayım mı diye düşünüp sonra fazla yorucu bulup vazgeçtiği oluyordu. Çay yapma işinden önce çay yapma düşüncesi onu yoruyordu. Bu duruma önceleri gülüyordu ama son günlerde artık gülünecek değil, ağlanacak durumda olduğuna karar vermişti. Ölmeden mezara girmiş gibiydi. Sadece iyi bir film izleyince veya güzel bir sergiye gidince kısa süreler için heyecan, hatta yaşama sevincine benzer bazı kıpırtılar hissediyor ve sırf bunların verdiği enerjiyle hayatını devam ettiriyordu. Bir de güneş. Çocukluğundan beri güneşli günlerde farklı bir insan olurdu. Allah'tan gene güneşli bir gündü ve Kemal'den cevap gelene kadar kendini oyalaması gerekiyordu. Eskisi gibi %50 olmasa da güneş içini %70'lik bir enerjiyle doldurduğundan dondurmacılar yazısı rezilliğine son vermek için de iyi bir gündü. Dünden beri McBride cinayeti kafasının içinde dönüp duruyordu. Aslında dönüp durmaktan ziyade pimpon topu gibi ara sıra beyninin duvarlarına çarpıp kendini hatırlatıyordu. Bu en hızlı gazetecilik günlerinden hatırladığı bir duyguydu. Olayın çok önemli olduğunu ve arkasından ilginç şeyler çıkacağını hissediyordu. Ama bunun sebebini açıklayamıyordu. Tabii hisle olacak iş değildi. Ne yapacağına karar vermek için daha fazla bilgiye ihtiyacı vardı. Robert'ı aramaya karar verdi. Kafasında başka sorular da vardı. Çalıştığı dergi pek vahşice işlenmiş cinayet haberleri yayınlayan bir dergi değildi. Ama gazetecilik sezgileri ölen adamla ilgili iyi bir yazı çıkarabileceğini söylüyordu. Neticede her gün bokla boğulan siyah ajanı hikayesine rastlanmıyordu. Lane kabul etmese bile nasılsa eskiden çalıştığı yerlerden biri yayınlardı. Robert'a bir yem atmazsa fazla bilgi alamayacağını biliyordu. Telefondaki listeden Robert'ın ismini tuşladı. McBride ile ilgili önemli bazı şeyler hatırladım. Ne zaman konuşabiliriz?
Biraz işim var. 14'te benim ofisin oradaki Küba barında buluşalım.
Her ne kadar Lane ile dünkü konuşması ve Janice'in araması moralini çok bozmuş olsa da her zaman olduğu gibi güneşe çıkınca kendini daha iyi hissetti. Hep yılın 12 ayı güneşli olan deniz kenarında bir yerde yaşasa daha mutlu olabileceğini düşünürdü. Ama talihe bakın ki çoğu zaman soğuk ve yağmurlu olan yerlerde yaşaması gerekmişti. Eğer önümüzdeki 3-5 yıl içinde ölmez de yaşlanma şansı olursa, yazmayı tasarladığı anılarının adını hem güneşte yatan kedi olayım hem de dünyayı kurtarayım koymayı planlıyordu. Bu başlık DM'nin kişiliğini çok iyi yansıtıyordu. İçinde nasıl birbirine taban tabana zıt, biri batılı diğeri doğulu iki kişilik taşıyorsa, aynı şekilde bazı günler sadece kedi gibi gün boyu gerinerek güneşte yatmak, bazı günlerde içindeki müthiş enerjiyle dünyayı kurtarmak isterdi. Aslında belirli sürelerde bu ikisini de yapmayı denemişti. Hayatının son 3 yıllık depresif bölümüne kadar gazetecilik yaptığı zamanlarda obsesif kişiliği öne çıkar ve bir haksızlığı düzelteceğine inandığı bir haberin peşinde uyumadan, yemek yemeden günlerce koşardı. İş bitince de bazen günlerce hiçbir şey yapmadan otururdu. Tek karar veremediği batılı kedi doğulu dünyayı kurtaran adam mı, yoksa doğulu kedi batılı dünyayı kurtaran adam mı olacağıydı. Aslında galiba doğulu Akdenizli tarafı güneşte yatan kedi imajına daha uygundu. Kedinin bir de ufak yelkenlisi olsa süper olurdu diye içinden geçirdi. Ama yelken kullanmak yatan kedi için fazla yorucu ve organizasyon gerektiren bir uğraş olacağından hemen vazgeçti. Gideceği yer yakındı. Trafik açık gibi göründüğünden bir taksiye atladı. Saat tam 14'te El Sol adlı Küba barının önündeydi. Kapıdan girer girmez Robert daha oturmasına fırsat bile vermeden neymiş bakalım önemli bilgiler diye sordu. Genelde daha kibar bir adamdı. Buyur eder, biraz sohbetten sonra isteyeceğini isterdi. Ama anlaşılan bu sefer durum farklıydı. DM bu durumdan en iyi şekilde faydalanmak niyetindeydi. Anlatacağım ama senin de bana bir şeyler anlatman lazım diye söze başladı. Robert sandalyesinde doğruldu. Gerildiği ve haklı olduğuna çok inandığı anlarda yaptığı gibi iki elini yüzünün önünde birleştirerek ve DM'ye doğru hafifçe sallayarak ''Bak, daha önce de söyledim ama belli ki iyi anlamamışsın. Bu olay basından gizli tutuluyor. Onun için daha fazla bir şey anlatamam. Zaten anlattıklarımı yazamayacağını da dün söylemiştim.'' Bu daha önce de söyledim ama belli ki iyi anlamamışsın lafı Robert'ın kullandığı el işaretine en iyi uyan laftı. Muhtemelen sanıkları sorguya çekerken geliştirdiği bir hareketti. Bak elimi de sallıyorum işin önemini anlat, taş kafana da bunu sok demekti muhtemelen. DM koltuğunda kaykıldı ve hala anlamamış gibi davranmaya devam etti. Neden anlatamadığını söyle bari, adamın önemi ne, nasıl olsa yazamayacağım. ''Söyledim ya, McBride sıradan bir vatandaş değildi. Zaten muhtemelen sen de anlamışsındır. Neden beni yoruyorsun?'' ''DM, madem hiç konuşmayacaksın, ben de sana bir şey anlatamam bu durumda.'' deyip, sanki gidecekmiş gibi ayağa kalkma numarası yaptığı esnada, göz ucuyla Robert'ın konuşacağını fark etti. ''Diyelim ki geçmişte hükümet hesabına çalışmış.'' Zaten uzun süre Türkiye'de yaşamasından ve buradaki Türk dernekleriyle fazla içli dışlı olmasından bunu tahmin etmiştim. Peki sen niye beni aradın? Başka neler biliyorsun? Anlat, fazla vaktim yok. Sana söylediğim gibi beni McBride ile Mahmut Tekinalp diye biri tanıştırdı. Bu Tekinalp ile de 6 ay önce bir röportaj yapmıştım. McBride ile Türkiye'de ortak yaptıkları bazı işler varmış. Bunlarla ilgili daha fazla bilgi alabilirim. Bunları biz de araştırıyoruz. Başka? Şimdi biraz da sen anlatacaksın. Sonra ben sana devamını anlatacağım. Bak seninle oyun oynayacak vaktim yok. Sabrımı taşırma. Konu senin tahmin edebileceğinden çok daha ciddi. Şakaya gelir bir tarafı yok. Şu anda hem CIA hem FBI işe el attı. Ve yakında beni soruşturmadan alabilirler. Onun için tekrar ediyorum. Olay aydınlanıp da basına açıklanabilecek hale gelene kadar, o da eğer açıklanırsa, hiçbir şey yazmayacaksın ve hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Zaten arkadaşım olmasan bu konuşmayı da asla yapmazdık. DM Robert'ı bu kadar gergin görmemişti. Şansını biraz daha zorlarsa oradan eli boş ayrılacağının farkına vardığı için alttan almaya karar verdi. Tamam, zaten sana yardım etmek için geldim. Türkiye'deki bir haber dergisi için Amerika'da faaliyet gösteren Türk iş adamları ve Türk dernekleriyle ilgili bir yazı dizisi hazırlıyorum. Bir taraftan Müslüman dernekler ve bunların karşıtı Atatürkçü derneklerin yöneticileriyle konuşuyorum. Bir taraftan da hem bu Türk derneklerin hem de Türkiye'de iş yapan Amerikalı iş adamlarının Amerikalı siyasetçilerle ilişkilerini araştırıyorum. Tekinalp'le de bu röportaj dizisi için görüşmüştüm. O da Türkiye'de iş yapan Amerikalılardan biri olarak McBride'ı önerdi. McBride gibi Türkiye'de kendi işi olan veya Amerikan şirketlerinde çalışan 5 kişiyle daha röportaj yaptım. McBride röportajını internette okumuşsun. Röportajda yazdıklarım dışında adamla ilgili daha fazla bilgi yok elimde. Daha önce de bahsettiğim gibi sorduğum soruların %75'ine ya cevap vermedi ya da kaçamak cevaplar verdi. Ben de gizleyecek çok şey olduğunu tahmin ettim. Fakat sonrasında adamı araştıracak vaktim olmadı. Bana telefonda elimde önemli bilgiler var dedin. Önemli bilgi dediğin bu muydu? Bu yazı dizisi yüzünden hem Müslüman dernekler hem de Atatürkçü derneklerle gayet iyi ilişkiler geliştirdim ve epey insanla tanıştım. İki tarafta da McBride ile yakın ilişkide olanları belirleyip daha fazla bilgi toplayabilirim. DM bir taraftan bunları söylerken bir taraftan da nasıl salladığına hayret ediyordu. Aslında gazetecilik anlayışında yalan söylemek yoktu. Ama bu yaptığı sadece bilgi almak için karşısındakinin ağzına bir parmak bal çalmak kategorisine giriyordu. Neticede Robert'a yalan veya yanlış bilgi verip adamın başını derde sokacak bir şey yapmıyordu. Ayrıca iki dernekte de fazla samimi olmasa da tanıdığı insanlar vardı. Onlarla konuşup işe yarayacak bir şey bulursa bu bilgileri Robert'a da aktarabilirdi pekala. Fakat böylesi de gazetecilikten çok polis hesabına casusluk yapmak olacağından gene gazetecilik anlayışına uymuyordu. Neticede önemsiz bilgiler karşılığında polisten önemli bilgiler almaya çalışıyordu. Yaptığı buydu, bu kadarcıktı. Bu da gazetecilik ahlakına ters düşmezdi. Düşmez miydi?
Bunları yıldırım hızıyla aklından geçirip vicdanını rahatlatmaya çalıştı. Ama beceremedi.
Robert, McBride hükümete çalışmış olabilir demekle ne kastettin?
Geçmişte CIA ile ilişkisi olmuş olabilir.
DM'ye göre Robert'ı iyi tanıdığından olmuş olabilir, CIA ajanıymış demek oluyordu. Robert bundan daha açık konuşamayacaktı belli ki. 1970'lerden beri Türkiye'ye gidip geliyormuş. Senin de öğrendiğin gibi birkaç şirket ortaklığı varmış. Adamın geçmişi ve ilişkileri dikkate alınınca bunun basit bir cinayet olmadığı belli. Üstelik daha önce de söylediğim gibi bokla boğulmuş birini ilk defa görüyoruz.
Fotoğrafları gösterebilir misin?
Robert isteksizce çantasına davrandı, bir an durakladı.
Bunları hiç görmedin.
Çantasından çıkardığı bir dosyayı masanın üzerinden DM'ye doğru itti.
Tabii ki görmedim.
Fotoğraflarda McBride çıplaktı ve bir sandalyeye koli bandıyla sıkıca bağlanmıştı. Alnından geçen bir bantla da boynu arkaya doğru gerilmişti. Ağzı tepeleme bok doluydu. Bokların bir kısmı çenesine, oradan da göğsüne akmıştı. İlginç bir şekilde burun kanatları da sanki yapıştırılmış gibi görünüyordu.
Ağzını nasıl bu kadar açmış? Adamı önce bayıltıp bağlamışlar. Ağzı açık kalsın diye dişçilerin kullandığı aparattan yerleştirip sonuna kadar gerdirmişler. Bulduğumuzda alet hala ağzındaydı.
Burnuna ne olmuş? Yapışmış gibi.
Burnunun içine yapıştırıcı sıkılıp yapıştırılmış, nefes alamasın diye. Sonra da duvardaki ve adamın üstündeki boklardan anladığımız kadarıyla pompa benzeri bir aletle boğulana kadar ağzına bok püskürtülmüş.
Yani kaşıkla yedirmemişler.
Dalga geçecek bir durum görmüyorum.
Peki bu alnındaki bant ne?
Robert başka bir fotoğraf çıkardı, biraz daha uzaktan ve yandan çekemişti.
Bak, bu fotoğrafta alnındaki koli bandının sandalyenin arka ayaklarına yapıştırılmış olduğu görülüyor. Kafasını geriye doğru yatırmak istemişler.
Neden?
Herhalde bok püskürtürken biraz yukarıdan püskürttüler. Yerdeki izlerden de belli zaten. Adam daha kolay yutsun diye başını geriye yatırmışlar.
Yani waterboarding yerine shitboarding.
Dipnot. Waterboarding, CIA'nın sık kullandığı yatay durumdaki tutuklunun yüzüne bir havlu örtüp başını arkaya eğerek ve havluya devamlı su döküp nefes almasını engelleyerek boğulma hissi yaratan su işkencesi.
Shit ise bok.
Ama tam yatırmadan ve su yerine bokla yapmışlar ha. Ben böyle düşünmemiştim ama biraz zorlarsan böyle de yorumlayabilirsin. Nereden geldi bu aklına?
İnternette Müslüman mahkumlara yapılan bir sürü waterboarding işkence videoları dolaşıyor. Ayrıca konuyla ilgili filmler de yapıldı. Onlardan aklıma geldi.
3. ayrımın sonu. Sayfa 44.